Ayrım 20. Sayfa 252. 15. Hayatımızın büyük bir bölümü hapishane kapılarında geçiyordu. Orada toplaşıyor, birbirimizle tanışıp dertleşiyorduk. Çeşitli sonuçlar çıkarıyor, yorumlar yapıyorduk. Birlikte umutlanıyor, birlikte umutsuzluğa düşüyorduk. Yunanistan'ın bütün bölgelerinden, kasabalarından gelmiş siyah başörtülü, dertli yaşlı kadınlar, ellerinde yemek dolu torbalarla, sefer taslarıyla hüzünlü tutuklu eşleri, ana babalar, kardeşler, kan kardeşleri, ideoloji kardeşleri, hısım akrabalar, komşular, köylüler, kentliler hep oradaydı. Şehriye pilavları, musakkalar, börekler, köfteler, çeşitli tatlılar, mahlep ve gözyaşıyla yoğrulmuş ekmekler taşınıyordu sürekli. Bir ülke uğruna kendilerini seve seve feda etmiş kadınlar. Fırtınalı havalarda hırçın dalgalarla boğuşan, sağlam gemilerin kıç güvertesine dikilmiş duran deniz perileri gibi. Gerçek sevgiyi getiriyorlardı buraya. Umudu, direnme gücünü, kararlılığı getiriyorlardı. Savaşımımızın temel direği, kahramanlarımızın desteğiydi onlar. Bir de siyasi tutuklu yakınları derneği vardı. Yardım etmek için giden kişi bile yardım alıyor duygusuyla ayrılıyordu oradan. Çünkü savaşımın yüreği eski bir saat gibi atıyordu orada. Aç biri nasıl doğal bir şey yapıyormuşçasına yemek yiyorsa, su içiyorsa, işte öyle doğal bir davranışta bulunuyormuşçasına tek bir düşünceyle, tek amaca hizmet ediyordu herkes. Hemen her gün kasabalardan yürekleri sızlatan ölüm haberleriyle dolu mektuplar geliyordu. Ama bu arada destanlarda yazılıyordu. Okuması yazması olmayan yaşlı kadınlar hapishanelerde yatan yakınlarına mektuplar yazdırtıyorlardı bizlere. Çocuğum, acı çektirilen, cehennem azabı çektirilen oğlum, en iyi dileklerimi gönderiyorum sana. Gözyaşlarımı gönderiyorum sana. Dilerim gözyaşlarım çeşme suyu olur, susuzluğunu giderir senin. Evet Andriy oğlum, asla el yaklaştırmıyorum yanıma. Seni görmemenin acısıyla öbür dünyaya göçmek istemiyorum. Yorgi çocuğum, İzzet'in hapishanesi dedikleri yer nerede? Seni orada kapatmışlar. Oysa sana cennet yakışır. O yaşlı kadınlarla birlikte yaşamamış olanların, savaşımızın köklerini kavrayabilmeleri olanaksızdır. Herkesin yüreğinde heyecan, dudağında umut belirginliği sürekli olarak. Çocuklarımızdan ne haber? Neler duyuyorsunuz? Onları zincirlere vurmaktan bıkmadılar, usanmadılar mı? Tanrı korkusu yok mu bunlarda? Nakil haberleri doğru mu? Yeğenini askeri yargıcın kardeşiyle evlendiren bacanağımızın kardeş çocuğu dedi ki, bakan dedi ki, milletvekili dedi ki, politikacı dedi ki, müdür dedi ki, gardiyan dedi ki, aracılar ne dediler? Bizimle dalga mı geçiyorlar? Dikkatli olun. Nedir bu sözün ettikleri cinayetler? Kimler yapmış bu cinayetleri? Vay vay vay, Erdem'i cezalandırıyorlar. Nerede duyulmuş bu? Utanmak yok olmuş. Namus kalmamış bunlarda. Vatanseverlik ve demokrasi suç olarak biliniyor artık. Vatan bizler için üvey anne oldu artık. Rusya, Birleşmiş Milletler yardıma koşacaklar deniyor. Kimler de bize yardıma koşacak olanlar? İngiltere ve Amerika yeryüzünden silinsin inşallah. Onlara ne yaptık ki? Neden tavada pişiriyorlar bizi? Lanet olasıcılar. Yıllardır yollardayız. Ayaklarımız kan içinde kaldı. Yüreğimiz mum gibi eridi. Nedir ulusumuzun çektiği bu azap? Özgürlük uğruna dökülen kan leke olmuş. Kimin aklı alır bunu? Siyasi Tutuklu Yakınları Derneği'nden Marigula, küçücük ve çevik vücuduyla ortalıkta dört dönüyor. Kadınlara birer birer yardıma koşuyordu. Yarım saat 11'de büromuzun önünde toplanıp yürüyeceğiz. Üniversiteden geçip siyasi işler bürosuna gideceğiz. Onlara bir muhtıra vereceğiz. Herkes gelmeli. Başörtülerinizle yollar simsiyah kesilmeli. Sonra Stadyum Caddesi'ne doğru yürüyeceğiz. Ellerimize pankart olacak. Açıkça genel af isteğimizi belirten. Adalet Bakanlığı'na gideceğiz. Bakanla görüşme talebinde bulunacağız. Polisin yaptığı münasebetsizlikler kaleme alındı. Yazılan protestoyu hepiniz imzalayın diyor Tosya. İçişleri Bakanlığı'nın önünde kadınları coplarla dövdüler. Vay vay, artık dünya tersine dönmüş demek. Gençler hapishanelere kapatıldı. Etkisiz hale getirildi. Yaşlılar da sokaklarda savaşın veriyor. Ayaklarımız dayanır mı buna? Ayaklarımız belki dayanmaz ama teyzecim, yüreklerimiz dayanır diyor Filio kadın. Kızını Averov hapishanesine getirmişler. O günden beri hapishane önünde gece gündüz nöbet tutuyor. Köyde duramaz olmuş. Köydeki varını yoğunu satmış, hapishanenin arkasındaki Türk dağlarında bir oda kiralamış. Yakın olsun istemiş kızını. Çocuklarından bir tek o kalmış çünkü. Onun da hapishanelerde çürümesine Hürriye el vermiyormuş. Bakana gittim ve dedim ki ona, yüreğimde üç mezar taşının ağırlığı var. Dördüncü mezar taşını kaldıramam. Kızımın yaşamasına izin verin. Çukaleika bölgesinden Anastos biraz ötede duruyor. Konuşmuyor. Sürekli ayakkabıların uçlarına bakıyor ve sürekli cigara içip öksürüyor. Karısını 20 yıla mahkum etmişler. Görmeye gelmiş. Kadın yine sinir krizi geçirmiş. Hastaneye götüreceklermiş. Niçin herkesten uzak duruyor, niçin kimsenin yanına yaklaşmıyor diye soruyorum kendi kendime. Nedenini öğrenince de tüylerim ürperiyor. Karısının bir avukat kardeşi varmış. Cesur bir savaşçıymış bu avukat. Adı Sofianos'muş. Demokrat ordu ile ilişkisi bulunduğundan tutuklamışlar. Tripoliçe mahkemesinde yargılanması sürerken artık nasıl olmuş? Eline bir çanta geçirmiş ve diğer avukatlar gibi kimse farkına varmadan sessizce asgari mahkemeden çıkmış gitmiş. Binbir serüvenden sonra evli kız kardeşinin köyüne varmış. Gizle benim Atina demiş, yalvarmış. Nereye gizlerim seni yani? Beş çocuğum var demiş kadın. Tavanda gizle, abdesthanede gizle, sarnıçta gizle, nerede istersen gizle. Kadın avukatı tavana saklamış ama korkudan da ne yapacağını bilememiş. Bir gün kalkmış tek başına jandarma karakoluna gitmiş ve onu ele vermiş. Yakalamışlar, yargılamışlar ve hemen kurşuna dizmişler. Köylüler kadının peşine düşmüşler, onu lanetlemişler. O da buna dayanamamış, aklını yitirmiş. Eline bir keser alıp jandarma subayını öldürmek için gece jandarma karakoluna saldırmış. Cinayet girişimi suçundan yargılamışlar ve 20 yıla mahkum etmişler. Şimdi hapishanede gece gündüz ağlıyormuş. Kimi düşünsen, kimi acısan diyor Filio kadın. Bizim köyden Sravraka'yı bilemezsiniz. İşgal sırasında ele avuca sığmaz yiğitlerdendi. Makronesi'ye sürgüne göndermişler ve çıldırtmışlar adamı. Eline kırbaç vermişler. İşbirlikçilerden daha kötü dövmeye başlamış eski direnişçi arkadaşlarını. Ananızı avradınızı Bulgar hainler sizi. Hepiniz pişmanlık dilekçesi imzalayacaksınız. Bakın nasıl mecbur edeceğim sizi dermiş durmadan. Güneş değildir bu ülkeden doğan. İçinden kan akan bir yürektir. Diamando kadının gözüne perde inmiş. Beni dış basamaklara doğru çekiyor. Oturuyoruz. Ayakları kaldırmıyor artık onu. Beni hapishanenin kapısına ilk gördüğünde şöyle demişti. Söyler misin kızım? Sen Kızılaş'tan mısın? Daha sonra arkadaş olduk. Hep oğlundan konuşuyor, içindeki acıyı dile getiriyordu. Bu arada oğlunun 5. kongre ile ilgili sorunlarını söyledi. Oğlu Margery, askeri mahkemede çok güzel konuştu. Hep 5. kongreyi sormuşlar. Oğlum suçsuzdu. Ne istediğinizi anlamıyorum dedi. Ben ülkemin tek bir çiftliğinin, tek bir taşının bile verilmesinden yana olamam dedi. Nedir bu 5. kongre kızım? Bu dinsizler bu kongre nedeniyle çok can yaktılar. Ah, o genç delikanlıları, kızları görsen, yiğitçe duruşları kıvanç verici. Ve o kara ruhlu yargıçlar durmadan bağırıyorlardı. Ölüm, ölüm. İsa'ya vaktiyle yapılan işkence, bize yapılandan hiç de farklı değil. Bir gün bir kız gördüm. Hapishane kapısının yanında duruyordu. Çevresine korkuyla bakıyor, çekinerek konuşuyordu. Oldukça beceriksizin biri olduğu besbelliydi. Yeni ayakkabılarından, çok geniş ve eski moda elbisesinden tedirgin oluyordu sanki. Kapı her açıldığında diğer ziyaretçilerle birlikte o da içeri girmeye çalışıyordu. İçerideki kızlara ufak yiyecek paketleri, çiçekler ve çiçeklerin üzerine toplu iğneyle tutuşturulmuş notlar göndermek istiyordu. Eskiden diyordu bu kız, içeridekileri çiçek, kahve, sigara, kolonya, saat göndermek yasaktı. Kızın bu sözleri bana Aleksandra'yı anımsattı. Hapishaneye geldiğim ilk günden beri onu aramaya koyuldum. Sonradan tehlikelilerle birlikte Petra hapishanesine gönderildiğini öğrendim. Kimdir bu kız diye sordum Harikliya'ya. Onu bilmiyor musun dedi. Yıllardır hapiste. Geçenlerde bıraktılar, ne garip. Neden garip olsun dedi Stasa kadın. Kızı yöre yasasına dayanarak bırakmışlar. Ama yanlışlık olmuş. Yine içeri alacaklarmış. Marigola konuşmaları dinliyor ve bıyık altından gülüyordu. Kim olduğunu öğrenemeden koştu yanıma geldi ve kendini tanıttı. Ben Aleksandra'yım. Elinin arkadaşı dedi ve kıpkırmızı kesildi. Aleksandra'm dedim ve ona sarıldım. Bana ne kadar acı verdin bilsen. Saatlerce, günlerce beraberdik. Kız bu sözlerimi yadırgadı. Ama yazdığı mektupları okuduğumu, Uluslararası Kızıl Aç'a ve basına vermek üzere gereken çalışmaları yaptığımı söyleyince heyecandan dudakları titremeye başladı. Seni yeniden içeri alacakları doğru mu diye sordum. Beni sürekli izleyen bir yargıç, yöre kanunundan yararlanmamın yasal olmadığını, yeniden hapse girmem gerektiğini ileri sürmüş dedi. Alabildiğine serin kanlılıkla ama yüzünde acı bir gülümsemeyle söyledi bütün bunları. 10 sene daha hapis kalmam gerekiyormuş. Çok mu görünüyor sana? Ömür boyu hapse mahkum olanlar da var. Onlara ne demeli peki dedi. Eve gel Aleksandra. Bize gelmeni çok isterim dedim. Geleceğim. Ellie'ye haberlerinizi götürürüm dedi. Aleksandra evde 2 gün kaldı. Ne tiyatroya gitmemizi istedi ne de sinemaya. Sabahlara dek konuştuk. Bu sıkılgan ve insan içine girmemiş kızın hayatın bu büyük olayları karşısındaki cesaretine hayran kaldım. Çok şey anlattı bana. Hapiste yatan birinin gizli düşüncelerine varıncaya dek. Polise tek başına savaşın vermek zorundasın. Yenilgi ya da yengenin sorumluluğu tümüyle sana aittir. Orada başını dik tutarsan sonra da başın dik durur. Hapishanede ise durum değişiktir. Orada artık yalnız değilsin. Arkadaşlarının sevgisini ve ilgisini de bulacaksın hapishanede. Bu dayanışma ve böyle anlarda son derece önemlidir. Tabii pislik, dedikodu ve sataşmalar filan da eksik olmuyor. Ama bunlar önemsiz ayrıntılardır. Günlük yaşamın getirdikleri. Tutuklu, askeri mahkemeden davet aldığında neler hisseder diye sordum. Neler mi duyabilir? Üç nolu kararnameyi, 509 sayılı yasayı düşünür. Bu kararnameye ve yasaya göre haindir. Ülkenin bölünmesi için çalışmalar yapmış kişidir, suçludur. İnsan hem gülüyor hem de aynı zamanda irkiliyor. Çünkü yapmayı aklından bile geçirmediği şeylerle suçlanıyor. Onu en çok ilgilendiren konular arasında da savunmasına üstlenecek avukat bulma sorunu ile mahkemede giyeceği giysiler vardır. Yargıcın ve yardımcılarının isimlerini, sonra da nasıl insanlar olduklarını öğrenmek ister. Genel politik durumda ilgilendiği konular arasındadır. İç ve dış olayları yorumlamaya çalışır. Bu olayların ışığı altında da onu bekleyen mahkeme kararı hakkında bir takım olasılıklar düşünür, tahminler yapar. Ama yargıç önüne çıktığı andan itibaren de kendini nasıl savunacağını değil, fikirlerini, partilerini en iyi biçimde nasıl savunacağını, onurunu ve gururunu nasıl koruyacağını düşünürsün. Tutumun ve savunman üzerine duyacağın coşkulu sözlerden kıvanç duyarsın. Belki bütün bunlar bir çeşit kötümserlikten ileri geliyor. Ama bu kötümserliği sana aşılayanlar, seni suçlayanlardır. Omuzlarında sıralanmış yıldızlarla gülünç olma duygusundan yoksun. Koca subaylar, bıyıkları terlememiş çocuklarla liseli kız öğrencilere politik ve askeri suçlar yöneltirler. Bir yargılama sırasında genç bir işçi kulağıma eğildi ve heyecanla şunları söyledi. Tüm bunlar benim için söyleniyor. Ne denli önemli biriymişim de haberim yokmuş. Konuşa konuşa Alexander'ın çocukluk yıllarına geldik. Mutsuz evine, Azrail tahsildar gibi sık sık gider gelirmiş. Onunla ilk olarak daha anasının karnındayken tanışmış. O sıralar noter olan babası, Alexandros Alexandridis, kendisi daha doğmadan ölmüş. Daha sonra 2 yaşındayken, 3 yaşındaki ablasıyla birlikte katılaşmış, 2 ölü kol arasında sıkışıp kalmışlar. Onları kurtarmak için ölümün kollarını kırmak gerekmiş. O kollar anılarının kollarıymış. Anneleri çok hızlı ilerleyen bir verem hastalığına yakalanmış ve teyzelere gidip komşu köyden doktor getirene kadar ölmüş. Kötülükler o kadarla da kalmamış. 2 abisiyle birlikte bütün insanları ardı ardına alıp götürmüş Azrail. Alexandra liseyi bitirene dek iyiliksever bazı akrabaların yanında hizmetçilik yapmış. Büyük zorluklar içinde büyümüş. Bu zorlukların en az önemlileri de günde 4-5 kez testiyi düşürüp kırmadan çeşmeden su getirmesi, ayakkabılarını eskitmemesi, bu yüzden sık sık çıkarır elini alırmış ve okuldaki notların pekiğinin altına düşmemesi. Çünkü notları pekiğinin altında olan öğrenciler okula parasız olarak alınmazmış. Lise diplomasından sonra umutları biraz artmış. Çünkü şimdi Atina'da çalışan abisi Mihal ona yardım edebilecekmiş artık. Mihal hukuk öğrencisiymiş. İyi kalpli biriymiş. Dünyanın düzelmesi uğruna savaşan insanları sever, onlara destek olurmuş. Ama ne yazık ki Azrail yine kapılarına dayanmış ve Mihail'i de alıp götürmüş. Bu nedenle Alexandra Atina'ya siyah giysiler içinde ve umutları kırılmış olarak gelmiş. Yine de abisinin arkadaşları ona iyi bir iş bulmuşlar, üniversiteye girmiş. Hayat biraz gülümsemeye başlamış. Derken Alman işgali ve 1941'de başlayan açlık yılları. Sabahları işe gitmek için Solonos Caddesi'nden geçerken açlıktan kaldırımlarda yatan insanlar görülmüş. Kimilerinin vücutları şişmiş, kimileri ölmüş. Her yerde duyulan sözcükler şunlarmış. Açım, ölüyorum. Kaldırımlarda serilmiş bu insanların üzerlerine eğilip, kaşıklarla ağızlarına biraz zeytinyağı ya da biraz şarap damlatmaya çalışan gençlerin kimler olduğunu merak etmiş sonra. Soruşturmuş ve öğrenmiş. Ulusal dayanışma adlı bir direnme örgütünün üyeleri. Ve hemen katılmış onları. Katıldığım ilk toplantıda dedi, grup başkanımız şunları söylemişti. Soturya sanatoryumuna 14 direnişçi gönderildi. Bunlar sürgündeki mahkumlardır ve savaşımızın en değerli elemanlarıdır. Verem olmuş arkadaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyordu. Kalevya köyünden bir direnişçi arkadaşımız haftada iki kez 6 okka süt gönderecekmiş ama sütü sanatoryuma götürecek birini bulmak gerekiyordu. Bu işi ben yaparım dedim. Bu kararıma doğrusu ben de hayret etmiştim. Ama küçüklüğümden beri verem hastalığı benim için bir kabustu. Haftada iki kez İprokatus Caddesi'ndeki bir sütçü dükkanına gider, 6 okka süt alır, yürüyerek Aleksandra Caddesi'nden ve sonra Mesogoyon Caddesi'nden geçer, Soturya Sanatoryum'una varırdım. Evden bir porsiyon yemek de kaldırırdım kim zaman. Komşulardan biri biraz da ekmek verirdi. Böylece iyi beslenmelerine birazcık olsun katkıda bulunurdum. Onlar beni görür görmez sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırırlardı. Savaşımı yeni bir fidanı gibi görürlerdi beni. Ellerinden geldiğince bana yardımcı olmaya çalışırlardı. Hepsi de üniversite öğrencisi ve işçiydi. Gözleri pırıl pırıl. Götürdüklerimi Yorgo Drakopoulos'a teslim ederdim. Başka kimseye vermezdim çünkü. Oydu bu işin sorumlusu. Sık sık oturur konuşurduk. Hayatımı sorardı. Savaşımla ilgili sorular sorar, doğru düşünebilmem için yol gösterirdi. Onu büyülenmiş gibi dinlerdim. Söylediklerinden tek bir sözcüğü bile kaçırmazdım. Bazen ötekiler de aramıza katılırdı. Şakalaşır gülerdik. İki hafta kadar önce tanışmıştık ama çok uzun bir süreden beri tanışıyor gibiydik. Birbirimize alışmıştık. Odalarına neşeyle girerdim. Onlara neşeli öyküler anlatırdım. Son politik gelişmeler üzerine bilgi verirdim. Ayrıca çiçek de götürürdüm onlara. Bir gün onları üzgün buldum. Kosta yoktu odada ve olmayışın nedenini kimse söylemek istemiyordu bana. Ertesi gün tekrar gittiğimde bana ayırdıkları tabureyi de yerinde bulamadım. Yorgunu yatağına oturacak gibi oldum, engel oldu. Hayır hayır dedi. Sen sağlamsın. Sana gereksinimimiz var. Sonra da Kosta'nın öldüğünü söyledi usulca. Çok heyecanlandım. Yorgo bana biraz daha bilgi vermek gereğini duydu. Bizim hayatla bağlantımız çok zayıf dedi. Durumumuz çok ağır. Belki 14'ümüzde ölürüz. O günden sonra sanatoryuma girerken içim titriyordu ölen oldu mu diye. Ve her gittiğimde bir kişi daha eksikti. Gözlerim yaşarıyordu ama Yorgo beni şu sözlerle teselli ederdi. Savaşçı gözyaşıyla değil, iş yaparak kurtuluşun yolunu açar. Yorgo'ya olan sevgim onun ölmeyeceği duygusunu vermişti bana. Hayat üzerine sözleri çok güzeldi, yüreğinde büyük bir inanç vardı. Yazarımız Theotokos'un Argo adlı yapısını getirmemi istedi benden. İlk kez benden bir şey istiyordu. Büyük bir çaba göstererek para buldum. Kitabı satın aldım ve üzerinde güzel bir ithaf yazdım. Sevinçle sanatoryuma koştum. Ama odaya girer girmez vurulmuşa döndüm. Yatağında bir yabancı vardı. Statis 14. kişiydi. Kötü haberi bana o verdi. Ellerimle yüzümü kapadım ve ağlamaya başladım. Bağışla beni Yorgo. Savaşçı da insandır. Gözyaşlarını tutamayabilir. Ama göreceksin. Etkinliklerine de geri kalmayacağım. Yemin ediyorum diye and içtim içimden. Kendime gelir gelmez Stati'ye, Perşembe günü seni görmeye geleceğim dedim. Zahmet etme dedi. Yarın ameliyathaneye giriyorum. Plevroktomi için. 10 gün sonra gel. Belki beni bulabilirsin. Bu ilk yaz bitirdi bizi. Hadi güle güle. Her şey için teşekkür ederiz. Hayıflanma. Gençlik tükenmez. Savaşım sürecek. Görürsün. 10 gün sonra gittiğimde Statis ölmüştü. Süt onları kurtaracak denli bol değilmiş. Ama asıl sorun uzu kimin kurtaracağıdır. Elde edilen bu büyük zaferi Eam'a borçluyduk. Ama yüreklerimizde savaşım ateşini yakan Eam'dan yana olanları bugün hain damgası vuruluyordu. Bunu düşündükçe insan umutsuzlaşıyor. Yapılan hatalar üzerine tartışma açmak istemedim. Halen acı çeken ve ömrünün büyük bir bölümünü daha geçirmek üzere yeniden hapishaneye girecek olan bir kızla bunları konuşmak doğru olmazdı. Direnişi gerçekleştiren ve inanılmaz güçlüklerle karşılaşan, katledilen bu güçlü, bu büyük kuşak topraklarımıza tohumu serpmiştir. Bu tohum bir gün mutlaka yeşerecektir demekle yetindim. Aleksandr'ın gözü sanki bir şeyler ararmışçasına hep üzerimdeydi. Hayat hızla ilerliyor. Arkada kalamayız. Bu bize yakışmaz. Geleceğimizi Beliyan gibi genç insanlar hazırlayacak dedi. Söylediklerini duyunca büyük bir sevinç duydum ama şaşırdım da. Şu karşılığı verdim. Geleceği birlik içinde vereceğimiz savaşın belirleyecektir dedim. Haklarını arayan savaşçılarımız belirleyecektir. Sanıyorum Beliyan'ın verdiği savaşım da bu yöndedir. Konuşmamı sevmiş olacak, şöyle dedi. Halkımız yenilgiden etkilenmiştir, doğrudur. Ama bu arada polis de sinsice zehirliyor onu. Hapishanelerin gerek içinde gerek dışında büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz. Hala Beliyani'ye inanıyorlar, onu seviyorlar. Yiğitlikle dürüstlük ve doğru düşünme yetisi bir arada var onda. Bunları özentisiz ve yalın davranışlarıyla bütünleştirmeyi de biliyor. Hüzünle salladım başımı. Düşman da böyle düşünüyorsa onu hiç bırakır mı sanıyorsun dedim. Bunu yalanlaması için söyledim aslında. Ama Alexander'a irkildi galiba. 1948-1949 döneminde hapishanede yaşadığı o korkunç katliamı anımsamıştı birden. İnfazların yeniden başlaması düşüncesi onu ürkütmüştü. Olamaz dedi. Bu mantıksızlıktır. Kabul edilemez. Sanki yaşadıklarımızın tamamı mantıksız ve kabul edilemez değil miydi? Bebeği kucaklıyor, biraz hava alması için arsa yerlere götürüyorum sürekli. Bu arada ziyaret günlerinde elimde torbalarla hastaneye koşuyorum. Ayrıca komiteler oluşturuyor, dilekçeler yazıyor, protestolar yayınlıyorum. Parlamentonun koridorlarında bakanlarla, milletvekilleriyle görüşmeye çalışıyorum. Çeşitli parti çevrelerine de gitmekten çekinmiyorum. Solcu milletvekillerinde etkili olabilecekleri düşüncesiyle onlara da başvuruyorum. Onlara Plastiras'ın barışın gerçekleşmesi için önlemler alınacağı sözünü ve Papagos'un eskiyi unutma ile ilgili açıklamasını hatırlatıyorum. Eski partiler bölünüyor, yeniden kuruluyor ve müttefiklerin gözüne girmek için en utanılası kararları almaktan ve davranışlarda bulunmaktan hiç çekinmiyorlar. Grady bütün ülkeyi gezmiş, çeşitli girişimler konusunda Frederica'yı bile gölgede bırakmıştı. Ama çalışmaları artık doyurucu değilmiş. Başka yerlere atandı. Yerine Soğuk Savaş'ta daha etkili olabilecek başka biri arandı ve bulundu. Purifoy. Bunun gezi servislerle ilişkileri daha sağlammış. Diplomatlarla pek yakınlığı yoktu. Purifoy iğneye takılmış balığı da pek önemsemiyordu. Onun için önemli olan yasaklardı. Böylece bir takım yasaklar koyuyor, yardımı kesmekten söz ediyor, gözdağı veriyordu. Grevlere karşıydı ve halktan da özgürlüklerden de nefret ediyordu. Sağ merkez ve sol merkez partiler kuyudan su çeken kovalar gibiydi. Biri iniyor, biri çıkıyordu. Su taşıyıcılar da çoktu. Her türlü ödünü vermeye hazırlardı. Yeni kurulan Epek Partisi nazlı bir gelin gibi herkese gülümsüyor, demokratik vaatlerde bulunuyordu. Sonuçta Venizelos'la yaptığı ortak çalışmalarla iktidarı da ele geçirdi. Liberaller Partisi ile gerçekleştirilecek bir ortaklık Plastiras için de bir garantiydi. Azıcık da olsa demokrasi onun da yararınaydı aslında. Ne ki yabancı patronu buna inandırmak güçtü. Askeri alandaki yenilgilerinden sonra komünistlerle politik ve sosyal alanda hesaplaşma yoluna gidileveriyordu diye yazıyordu merkez partileri tutan bir gazete. Demokratik bir politika ile komünistlerin yeniden örgütlenmesini engellemek olasıdır. Yazık ki kimi çevrelere sahne arkası çalışmaları, kimi peşin hükümler ve sürdürülen soğuk savaş bunu engelliyordu. Amerikalılar pek ince düşünme taraftarı değildi. Petrol kuyuları çok yakınımızdaydı çünkü. Kolay ve denenmiş çözümlerden yanaydı onlar. Çeşitli generaller, amiraller, bakanlar, uzmanlar, eğitimciler ile tecrübeli ve utanç duygusundan yoksun ajanlar durmadan gelip gidiyorlar. Bağımsızlığımızı tümüyle yok etme amacındaydılar. Buna kuşku yok. Ordumuz onlara bağlıydı. Ama rahat uyuyabilmeleri için onlara bağlı bir de hükümet gerekliydi. Barışsever Plastiras'ın demokratik çözümlerini benimsemeleri olanaksızdı bu yüzden. Ajanları sadece Papagos'tan yana çıkıyorlardı. Onu destekliyorlardı. Ayrıca faşist bir örgüt olan Elen Subayları Kutsal Birliği'ni bir askeri komutaya yeğliyorlardı. Çünkü bu örgüt komplo kurmakta başarılıydı. Zaten gerçekte IDEA diye bilinen bu Elen Subayları Kutsal Birliği, yabancı gizli örgütlerce kurulmuş ve onların çıkarları doğrultusunda çalışmıştır. Doğu Akdeniz'deki bu Elen dışı oyunlar tutuklu bulunan savaşçılarımızın da yazgılarını çizecekti tabii. Çünkü bu oyunlar çerçevesinde yargılanacaklardı. Bunu çok iyi bilmeme karşın arıcıların peşini bırakmama kararımı sürdürüyordum. Tıpkı kimi kadınların fal bakanlara, azizlere koştukları gibi. Plastiras'ın seçim öncesi verdiği sözleri tutacağına inanmak istiyordum. Çok söyledim ve bir kez daha tekrar ediyorum. genel af ilan etmeksizin, tutuklu gençlerin evlerine dönmelerini sağlamaksızın, halkımız arasındaki birliğin kurulması olanaksızdır. Sürgün yerlerinin mevcudiyeti utanç vericidir. Hem demokrasiyle yönetildiğimizi ileri sürmek ve hem de ülke demokrasisinin D'sinin bulunmaması utanç vericidir. EPEK Partisi'nin kimi milletvekilleri ile de tanıştım. Hepsi de iyimserdi. Meraklanma diyorlardı. Her şey yoluna girecek. Genel af bir ulusal gereksinmedir. Olağanüstü askeri mahkemeler kaldırılacaktır. Dosyalar ateşe verilecektir. Nikita bunlara kesinlikle inanmıyordu. Şu aşamada sağ bir partiyi yeğlerdim diyordu. Ortanın solunda kompleks var. Komünistlerle işbirliği yapmasının önerilmesi korkulu rüyalar görmelerine neden oluyor. Başarılması olanaksız bir şey elde etmek istiyor onlar. Hem halka hem de onun düşmanı olan Amerikalılara ve krala hoş görünme. Elli de beni her gün gördüğünde Niko'nun emniyetten alınması işinin çözülüp çözülmediğini soruyordu. Onu hep böyle hücrelerde mi bırakacaksınız diyordu. 10 aydan fazla var ki hep tecrit edilmiş olarak yaşıyor. Milletvekillerimiz ne diyor buna? Canavarlara karşı salt akademik protestolarla muhalefet yapmak olası değil. Nina'ya gittin mi? Amcadan da hiç haber alamıyorum. Ama konuşacak fazla zamanımız olmuyor. Büyük sorunları konuşamıyorduk. Güncel sorunlar üzerinde duruyorduk genellikle. Çocuk ishal olmuş. Bir de hıçkırığı var. Doktora gitmeli. Onu tartman gerekir. Bir de yeni resim çektir. Babaanneye ver. Niko'ya götürsün. Günlerdir ona biraz güzel haberleri iletmek istiyordum. Sağdan soldan işittiğim umut verici sözleri. Başbakan bizzat söz verdi. Sizin için hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığını söylüyor. Çünkü, diyor, sizin serüveniniz, hükümetin ve de bütün Yunanistan'ın serüveni olacaktır. Elli başını sallıyordu dinlerken. Sözlerim ona pek güven vermiyordu, belliydi. Soğuk Savaş'ın en kötü döneminde bulunuyoruz. Ayrıca Kore Savaşı da var. Her akşam eve daha öfkeli dönüyordum. Elbiselerimi sağa sola fırlatıp atıyordum. İçimde büyük bir huzursuzluk vardı. Ağlamak istiyordum ama buna bile vakit bulamıyordum. Telefon da benim için kabus. Görmem gerekenlerin listesini hazırlıyordum ve bir akşam korktuğum haberi aldım. Davanın tarihi belirlenmiş. Sanıkların bazılarının davetiye bile gönderilmiş. İsimleri şunlar. Ama yargılanıcı açıklananların tamamı olayların dışında olan kişiler. Önemli değil. Sotiri de bunların arasında. Amaç kamuoyunu etkilemek çünkü. Ancak sorun da şu. Niçin hukuk mahkemesi değil de askeri mahkeme? Askeri mahkemelerin kaldırılacağı söylenmedi mi? Utanmayı bir kenara bırakıp gece yarısı bildiğim ve de bilmediğim kişileri uykularından kaldırdım. Bir orman yangınını görüp de can havliyle çana sarılan kişiye benzetiyordum kendimi. Haberi doğruluyorlardı. Sokağa çıkmak için sabaha bekliyordum. Sabah erkenden bir taksiye atlayıp evleri ve büroları bir bir dolaşmaya başlıyorum. Elli'ye olumlu bir şeyler söylemem gerek. Gecikerek varabildim hapishanenin önüne. Yemek torbaları, eşyalar kapının önüne istif edilmiş. Tutukluların yakınları panik içindeydi. Ne oluyor? Çocuklar açlık grevindelermiş. Hapishane yöntemi de ceza olarak ziyaretleri kaldırmış. Ölüme mahkum edilmiş 8 kişiyi aniden götürüp infaz etmek istemişler. Bütün hapishaneler allak bullak olmuş. İnfaz mı? İnfazlar yeniden mi başlayacak? Hükümet ne yapıyor? Duruma hakim değil mi? Ölüme mahkum edilenlerin sayısı 3000'i buluyor. Hemen harekete geçmeliyiz. Taşları bile harekete geçirmeliyiz. Derhal iş bölümü yapıyoruz. Önce hapishanenin önünde nöbet tutacak olanlar saptandı. Ötekiler gazetelere, bakanlıklara, partilere koşacaktı. Protestolar kaleme alınacaktı. Birleşmiş Milletler'e telgraflar çekilecekti. Hapishanenin önünden ayrılmadan Elli'ye bir not göndermeyi deniyorum. Askeri mahkemeyi söylemek istiyorum. Gardiyanlara. Yalnız askeri mahkeme konusunu bildireceğim diyorum. Çok pahalı elde ettiğim tanışıklıklar bile böyle durumlarda pek para etmiyor. Beni hiç tanımıyorlarmış gibi davranıyorlar. Dilimden anlamıyorlar sanki. Gidiyorum, tekrar geri geliyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. En sonunda Elli'nin yanıtını almayı başarıyorum. Davanın tarihi saptanmış. Avukat Babakos ile konuşmamız gerekiyormuş hemen. Davayı o üstlenirse sonucun biraz daha iyi olması olasılığı varmış. Babakos iyi bir cezacıydı ve 24 ayar milliyetçiydi. Ayrıca Babakos'un da yakını. Eskiden Adliye Bakanlığı da yapmış. Doğal olarak tarifesi de çok yüksekti. Ama ne önemi vardı şimdi tarifenin? Bir şartla diyor ziyaretine gittiğimde. Siz de mi şart ileri sürüyorsunuz? Neymiş şartınız? Üstleneceğim bu zor işte kız kardeşiniz bana mutlaka yardımcı olmalıdır. Dik kafalılıktan ve fanatik davranışlardan kaçınmalıdır. Bazı ödünler vermesi zorunludur. Yoksa onu nasıl savunurum? Frini'nin güzelliklerini göstererek mi savunma yapayım? Babakos ile tanışıklığım o kadardı. Serüvenimiz sürüyor. Günlerden beri yakınlarımızı bile göremiyoruz yine. Yemek torbaları hapishane kapısının önünde öyle yığılı. İnfaz korkusu düştü içimize ve sonucu ne olacağı bilinmeyen bir dava. Dina ağlayaraktan geldi bir gün. Yüksek rütbeli bir emniyet mensubu yakınıymış. Aracılık yapmasını istemiş. Ona şunları söylemiş o da. Veli annenin hapishaneye nakledilmesini mi istiyorsun demiş aletle. O adam askeri mahkemeden doğru infaz mangasının önüne götürülecek. Ne sanıyorsun sen? Bak, davada göz boyamak kabiliğinden usulen yapılacak. Çok değerli bir arkadaşım var, adı Elsa. Direnme sırasında birlikte çalışmıştık. Şimdi koordinasyon bakanının karısı. Hemen evine gidiyorum. Beni kocasıyla tanıştırmasını istiyorum. Yataktan kaldırıyor onu. Heyecanlı mı onu bu denli iyimser yapmıştı bilemiyorum. Biz hükümette bulunduğumuz sürece infaz yapılmayacaktır diyor kendinden emin bir sesle. Telaş etmeyin. Bırakın istediklerini söylesinler. Ölüm kararları verilecek mi? Diye soruyorum bu kez de çekinerek. Onu bilmem diyor. Ama verilse ne önemi var? Sizinkiler de doğal olarak ölecekler. Elbette vadileri geldiğinde. Hepimiz gibi. Öyleyse bu soğuk savaşı neden gerek duyuluyor? Toplu tutuklamalar hala sürüyor ve askeri mahkemeler çalışmalarını sürdürüyorlar. Oysa siz kaldırılacaktır demiştiniz. Bu başka bir hikaye diyor biraz hüzünlü. Sorularımı kesmem gerekiyor. Ertesi gün erkenden çocuğu alıp babaannesine, doktora ve fotoğrafçıya götürmeye karar vererek hemen hapishaneye gidiyorum. Bu ne cesaret böyle diyor Dina. Doktora götürmeni anlıyorum ama resmi ne yapacaksın? Konuşmalarımız yetmiyormuş gibi. Gerçekten de o günler için fotoğraf mantıksız bir lükstü. Ama hücrede tek başına yaşayan Niko'nun, oğlunun resmine bakarken duyacağı sevinci düşünüyordum da. Gereksiz olmanın da gerekliliğine her zaman inanmışımdır. Ve bunu doğrulamak için koşuşmaktan çekinmiyorum ya. Şuna da inanıyorum ki koşuşturmaya son vermem, ellerim yukarıya kaldırdığım anlamına gelecek. Soteri'de kendisini sık sık yalnız bıraktığım için sitem etmiyor. Tam tersi, kimi günlük işlerde bana yardımcı oluyordu. Önemli işlerde de sana yardımcı olamıyorum diyordu üstelik. Soteri, neden önemsemezsin bu yaptıklarını? Bana sevgiyle bakıyordu. Mavi, boncuk gözleri heyecanımı da yatıştırıyor sanki. Düşün, sen de askeri mahkeme önüne çıkacaksın. Bu senin için bir sınav olacak. O kadar da değil. Sınav da ne demek diyordu. Öteki felaketler de başımıza gelmeseydi, senin bu sınavın çok pahalıya otururdu ya bize. Neyse, o lanet olası Metaksas diktatoryasından beri rahat bir gün göremedik, dedim birden. Ama yakınmalarımı böyle genelleştirdiğim için bir pişmanlık duydum içimde. Haksız olduğumu düşündüm. Belki rahat bir gün göremedik ama direnmeyi ve faşizmi yenilişinde gördük ya. Ne ki işler ters gitti ve bir iç savaş yaşadık. Bizim için büyük bir şanssızlık oldu. Hani iç savaş yıllarında güzel umutlar yok değildi içimizde. Örneğin Çin ihtilalinin büyük başarısı. Mao'nun bırakın çiçekler yeşersin sözü içimizi umutlarla dolduruyordu. Sonra atom bombasının Sovyetler Birliği'nce de yapılması. Böylece 3. Dünya Savaşı tehlikesinin ortadan kalkması az şey miydi? Lakin bu arada Soğuk Savaş başladı. Ama bu emperyalizmin güçlülüğünün açık bir belirtisiydi. Isıramayan köpek havlar derler. Fakat bize niçin sıcak savaş? Bunu düşündükçe, oysa halkın %75'i bizden yanaydı. Ama şimdi durmadan şamar yiyen bir azınlık durumundaydık. Hataları her zaman hesaba katmalı dedi dün akşam Sotiri. Bazı yanlış adımlar atılacak, bazı serüvenler yaşanacak ve kuşku yok. Doğru yol mutlaka bulunacaktır. Şu karşılığı verdim. İyimserliğin güzel be Sotiri. İnancımız da iyi niyetimize dayanıyor kuşkusuz. Ama ne zaman rüşt vereceğiz be? Ne zaman sorumluluklar üstlenmek durumuna geleceğiz? Sürekli kurban veren parti olarak mı kalacağız yoksa? Hiçbir zaman başarıların partisi olamayacak mıyız?